Ayrım 11, sayfa 181. Bazı sabahlar çok erken gelir ve bisikletin ziliyle beni uyandırırdı. Nenem bize ille bir şeyler yedirmeye çalışır ama ben hemen fırlardım ve herkes gibi kentin de uyku mahmurluğunu atmaya çalıştığı, pencerelerin yine açıldığı, manavın kapısının önünü yıkadığı, başıboş köpeklerin sanki bugün farklı bir şeyler olacakmış gibi anlamsız bir sevinçle peşimize takıldığı o sabahlarda, telaşla işe gidenlerin, her gün aynı şeyleri aynı saatte yapan insanların aldırışsızlığının arasından hızla geçip kıyıdaki çay bahçesinde otururduk. Her keresinde "Bugün ne günlerden?" diye sorardı. Sonra da "O zaman bu çarşambayı unutmayalım." Çok uzaktan dev bir gemi geçmişti ve şişman bir kadın martılara ekmek atarken yere düşmüştü diye hatırlayalım. Olur mu derdi. Sanki onun gizli not defteriymişim gibi böyle garip ayrıntıları görüp bana söylerdi. Unutmayacağımdan emin olarak. Sonra zaman geçer ve başka bir gün, başka bir yerde o anı soruverirdi. Ben de ona o sabahı ya da öğleden sonrayı, istediği ayrıntıları anlatırdım. En çok da ne giydiğini, üstündeki renkleri bile hatırlamama şaşırır, her keresinde bununla eğlenirdi. Ama bilirdim ki o birlikte geçirdiğimiz hiçbir günü unutmayacak. Ona hiçbir zaman neredeydin diye soramadım. Neden hep gizemli bir şeyler olduğunu, neden sıradan bir hayatın ayrıntılarını paylaşmadığımızı, bunun yerine hep garip şeylerden söz ettiğimizi, olmadık oyunlar oynadığımızı. Daha ilk notunda bana bir sırrı olduğunu ve bir gün bunu bana söyleyeceğini yazmamış mıydı? Zamanı geldiğinde söyleyecek diye düşünürdüm. Ama sanırım siz ne kadar isteseniz de iki kişilik bir dünyayı sürdürmek pek mümkün değil. Bir akşamüstü Firuz Bey bana birkaç kitap verdi ve bunları eve götürmemi söyledi. Ben de kitapları alıp eve gittim. Kapıyı emektar Muhlise Hanım açıp beni içeri aldı ama o sırada arkamda Sucu gelince beni unutup gitti. Ben de elimde kitaplarla tüllerin uçuştuğu salonda oturdum ve bir an için daldım. Sonra terastan seslerini duydum. Emel annesiyle konuşuyordu. "O tuhaf oğlanla dolaşıp durmanı istemiyorum," diyordu annesi. Emel'in sesini duymuyordum ama büyük olasılıkla suratını asmış saçlarıyla oynuyordu. "Bize uygun biri değil, sen de biliyorsun. Sonra herhalde sen de istemezsin." Muhlise Hanım içeri girdi ve gerisini duyamadım. Onun içinde Emel'in istemeyeceği neydi anlamadım. "Aa, seni unuttum burada," dedi Muhlise Hanım ve Teresa onlara haber vermeye gitti. Tuhaf oğlan. Bendim o. Nedense bu aslında çok da anlamı olmayan sözle olduğum yerde çıkılmıştım. Yüzümün kızardığını hissediyordum. Ne yapacağımı bilemez halde otururken ikisi de içeri girdi. Annesi bana şöyle zoraki bir gülümsemeyle selam verip yanımdan geçip gitti. Emel, "Ne zaman geldin, babam mı yolladı?" gibi bir şeyler sordu. Elimdeki kitapları gösterdim. "Evet," dedim. "Baban yolladı. Ben de şimdi gelmiştim." Kitapları aldı ve terasa çıkıp bir şeyler içmeyi önerdi. Ama işe dönmem gerektiğini söyleyip çıktım. Doğrusu birine uygun olmanın ne demek olduğunu pek düşünmemiştim. Ama o gün düşündüm. Şu zengin kız fakir oğlan kitaplarındaki gibi bir şeydi herhalde kastedilen. Ama ben bunu nedense hiç fark etmemiştim. Yazıhaneye döndüğüm zaman ikimizi yan yana hiç uzaktan görmediğimi anladım. Evet, tuhaf biri olduğumun farkındaydım. Ama annesinin kastettiği şeyin farklı anlamına gelmediğini ya da en azından iyi bir anlama gelmediğini biliyordum. Annesinin söyledikleri mi bu kadar ağırıma gitmişti yoksa Emel'in suskun kalması mı bilemiyordum. Belki de bir şeyler söyleyecekti ama konuşma yarıda kalmıştı. Belki ben duymamıştım. Belki bu konuşmanın öncesi vardı. Belki bu konuşmayı duyduğumu ona hiç söylemedim. Nenemin halama gittiği günler, o yaz öğleden sonraları benim küçük odama gizlendik. Bir plak koyar, kısık sesle çalan bir şarkıyı dinlerken akıp giden, durdurmaya çalışsanız da çabucak geçiveren dakikalar, bazen saatler boyunca öpüşürdük. Yanıma çıplak oturup sigarasını yakar, bazen bana da bir iki nefes çektirir, izlediği filmlerden, gitmek istediği uzak ülkelerden, işte şu çalan şarkının hikayesinden söz ederdi keyifle. Bizim için her şey hayatta sevişmek bile hayal kurmakla ilgiliydi. Hayal kurmak ve hissetmekle. Gelirken bana küçük hediyeler getirirdi. Küçük bir defter, bilmediğim bir plak, çocukluğundan kalma küçük biblolar, bebekler, oyuncaklar. Yanındaki kolu çevirince müzik çalan minyatür bir atlı karınca, Alice'in tavşanı, kutuyu açınca sarılıp dans eden çift, içinde kar yağan cam küre, masal figürleri. İlk kez onunla birlikte içki içmiştim. Küçük bir şişe getirmişti evden. Biraz sarhoş olup başım dönünce ne yapacağımı şaşırmıştım ve o da çok gülmüştü. Çoğu kez bana bakınca yüzümü öper, sarılır ya da gülerdi. Bazen de durgunlaşır, uzaklara dalar Ben onu okşarken saçları önüne dökülmüş, buradan çok uzaklarda bir yerdeymiş gibi kendi içine kapanırdı. O başka kızlara benzemezdi. Hayır, doğrusu o tanıdığım hiç kimseye benzemezdi. Onu size nasıl anlatmalıyım bilmiyorum. Sanırım çok fazla rastlanan birine benzetebileceğiniz insanlardan değildi. Elinde sihirli bir değnekle bütün dünyayı insanları istediği gibi mükemmel bir biçime dönüştüreceğine inanan biriydi. Buna gerçekten inanan birini ilk kez tanıdım. Bu tıpkı bir çocukla birlikte olmak gibiydi. Çocuklar sözcüklerin büyüsüne kapılmaz, açık sorular sorar ve açık cevaplar bekler. Benzetmeler, süslemeler, dolaylı anlatımlar onları fazla ilgilendirmez. Çocuklar bir hayal dünyasında yaşar ama aslında hepimizden fazla gerçekçidirler. Ne yapmak istediklerini bilmediklerinde ağlarlar. Kafaları karıştığında, hayalle gerçek birleşmediğinde mutsuz olurlar. Tıpkı bizim gibi. Ama onlar buna katlanmak gerektiğini bilmezler. Bunu öğrendiğimiz zaman büyümüş oluruz. Emel büyümüştü ama bunu öğrenmeden. İşin garip yanı bir keresinde aynı şeyi benim için söylemesiydi. Sanırım durumun farkında değildi. Ne çok gülerdik birlikte. Sanırım o güne kadar hiç kimseyle bu kadar konuşmamıştım. Daha önemlisi kimseyle böyle olur olmaz şeylere gülmemiştim. Bazen ona bir şeyler anlatırken bir an durur ve hayatımda hiç bu kadar çok konuşmadığımı düşünürdüm. Dedim ya, ben sözcüklerin büyüsüyle yaşadım hep. Ona aşık olmamın belki de en önemli nedeni o inanılmaz gülüşünün, eşsiz gözlerinin, uçar gibi yürüyüşünün yanı sıra sözcükleri seçip bir araya getirişindeki kendine özgürlük, farklılıktı. Anlatacak öyle çok şey vardı ki, üstelik her şeyi kendine göre anlatıyor, yeniden düzenliyor, sanki bir şiir, bir roman yazar gibi gerçekliği kafasındaki imgelerle yeniden düzenliyordu. Onu dinlerken bir rüya anlatıyor sanırdınız bazen. Kimi zaman gülerek, kimi zaman anlattığı insanları oynayarak, taklitler yaparak, en sıradan olayı bile garip hayatta bir kez rastlanacak bir şeymiş gibi canlandırırdı. Ama başka bir şey daha vardı. Bunu nasıl anlandırmak gerektiğini bilmiyorum. O, aramızda kozmik bir bağ var diye dalga geçiyordu. Bir kitaptan, bir filmden konuşurken pek çok kişinin dikkatini bile çekmeyen küçük bir ayrıntıyı aynı anda birlikte söylerdik örneğin. Ya da az sonra söyleyeceği bir şeyi bilirmiş gibi ben söylerdim ve bir an durup bana bakar, "Sen çok değişik bir çocuksun," derdi ciddi ciddi. Bir keresinde ona bir gece önce gördüğüm bir rüyayı anlattığımda gözleri dolarak bana sarıldı. Neden bu rüyadan bu kadar etkilendiğini anlamadım. Kim bilir ne kadar zaman sonra, "Hatırlıyor musun, bana bir keresinde bir rüya anlatmıştın ve ben de ağlamıştım," diye sordu. "Evet," dedim, "hatırlıyorum. Neden ağlamıştım biliyor musun? Çünkü aynı rüyayı ben daha önce görmüştüm," dedi. İlk gördüğüm günden beri gözlerimin içine bakarken, yüzümü tutup öperken, uykusunda bebek gibi boynuma sokulup bir eliyle boğazımı tutarken, içimden gelen duyguya karşı koyamayıp her şeyi unuturken, başka başka kentlerde, sokaklarda, gecelerde, sabahlarda yürürken, heyecanla, telaşla, nefes bile almadan bir şeyler anlatırken, bütün yemeklerde önündeki tabağın içinden bir şeyleri ayıklarken, aslında sürekli hayattan bir şeyleri ayıklarken, kendince çirkin olan şeylere, tatsız olan şeylere, kendince hep mükemmel olan bir biçim yaratmaya çalışırken, hayata mükemmel bir biçim vereceğine inanırken, gözlerime bakıp beni öptüğü zaman bütün doğruları, yanlışları unuturken, beklenmedik bir biçimde kimi zaman aramızda uçurumlar da olsa, benimle aynı duyguyu bir şarkıda, bir bakışta, bir sözle paylaşan. Kimi zaman zarif, havai, kimi zaman öfkeli, erkeksi, kimi zaman zeki, mantıklı, kimi zaman yumuşacık, kimi zaman kaya gibi, kimi zaman tatlı, sevimli, kimi zaman insanı çileden çıkartacak kadar sabit fikirli, inatçı. Ama hep kuşkulu ve kaygılı. Çünkü küçük bir çocuğun büyümüş hali. Bütün o aptal dünyadan kendini bir biçimde koruması gereken, hep beğenilmesi, ilgilenilmesi, öpülüp koklanması, okşanması gereken, çocuk gibi görünürken birden çok çekici bir kadına dönüşüveren, çılgınlıkla usluluk arasında büyük bir hızla gidip gelen, bazen insanı delirtebilecek kadar hareketli, bazen de aksine kucağına alıp sonsuza kadar sevebileceğin kadar sakin, göğsüme yatmış bana sarılırken, kucağımda küçücük kalmışken, asla unutamayacağım kokusuyla bambaşka bir dünyada hissederdim kendimi. Çocukken gitmeyi düşündüğüm, yazdığım o kimselerin gelmediği, kimselerin bize bir şeyler öğretmeye kalkışmadığı ıssız adada, istediğim hayatı bulmuş gibi sonsuza dek orada, onun kokusunda, sıcaklığında kalmak isterdim. Bir keresinde gerçekten de uyuyakalmıştık ve az daha neneme yakalanıyorduk. "Biliyor musun, hiç gitmek istemiyorum buradan," demişti. Benim ve bu odanın yaşadığı hayattan çok farklı gizli bir bahçe olduğunu bir biçimde seziyordum. Bu yüzden herkesten gizleniyorduk. Bu Bu yüzden her şeyin aramızda kalması bu kadar önemliydi. Bazen hayaller kurardık birlikte. Birkaç yıl geçecek ve uzak bir yerde yeniden bir araya gelecektik. Hatta kentleri, kasabaları, deniz kıyısındaki unutulmuş motellerin isimlerini bile sayardı. Ve bazen gelecekteki düşsel buluşmaya kendini öylesine kaptırırdı ki hiç bilmediğim bir sürü yere neredeyse gitmiş kadar olurdum. Nasıl olsa okul başlayınca başka bir ülkede kendi başına olacaktı. İstediğimiz yerde buluşabilirdik o zaman. Kimseyi umursamadan istediğimizi yapardık. Ona benim zaten umursayacak pek kimsem olmadığını söyleyemezdim. Ve neden bir yerlere gitmemiz gerektiğini, neden burada küçük odamda kalamayacağımızı pek anlamazdım. Neden en neşeli anda birdenbire uzaklaştığını, neden böyle saçları önüne dökülmüş sessizleştiğini de anlamazdım ve o zamanlar ne yapacağımı hiç bilemediğim için ya saçma sapan şeyler anlatıp onu güldürmeye çalışır ya da yalnızca saçlarını okşayıp öperdim. Zaman onun yanındayken çılgınca bir hızla akıp giderdi. Ama aynı zamanda yaz bitiyordu ve ikimiz de sanki anlaşmış gibi ayrılacağımız günün ne kadar yakınlaştığından hiç söz etmiyorduk. Dedim ya, o tanıdığım hiç kimseye benzemezdi. Bir keresinde bana seninle perdeleri kapatıp çıplak kaldığımızda kendimi her zaman ait olduğum bir yere gitmiş gibi hissediyorum demişti. Gözlerimin içine bakarak söylediği için kızarıp cevap verememiştim. Sonraları bir gece tek başımayken, o uzaklardayken ona söylemediklerimi, onun yanında aynı anda neler hissettiğimi yazmıştım. O öğleden sonralarda perdeleri kapattığımızda birbirimize sarılmışken, gündüzdü ama karanlıktı. Yüksek sesle bir şarkı çalıyordu ama her yer çok sessizdi. Çok uzaktaydım ama oradaydım. Yalnızca ikimizdik ama sanki kalabalığın ortasındaydık. Üşüyordum ama çok sıcaktı. Gözlerimi kapadığımda karmakarışık bir rüyaya dalmış gibiydim. Bir yokuştan aşağı çılgınca koşmak gibi yere çarpmak üzere olan bir uçaktaymışım gibi görüntüler gözümün önünden delice geçer ve bu baş döndürücü hızın verdiği korkuyla zevk birbirine karışırdı. Saçlarımı çekerek ya da dudağımı öperek neredeyse kanatarak beni uyandırırdı bu rüyadan. Birbirimizin canını yaksak bile durmak istemezdik. Bir keresinde kucağımda onu öperken yüzüme baktı, "Burada mısın?" diye sordu. Ona içindeki gizli bir kapıdan geçtiğimi ve orada kaybolduğumu anlatmaya çalışmadım. Yalnızca öptüm. "Sanki içinde kimsenin bilmediği bir başkası var," dedi. Belki de haklıydı. Her zaman öyle olmadı mı? Hep içimde benim bile tanıyamadığım başkaları olmadı mı? Onları her keşfedişimde şaşırmadım mı? Onu öperken boşlukta uçar gibiydim ve sanki o elimi tutup beni yeniden yanına çekiyordu. Bana öyle gelirdi ki elimde tutup çekmese o boşlukta kaybolup gidecektim. Aynı zamanda bir oyundu. Gizli geçitlerden geçilen, maskeler takılıp başkalarına dönüştüğünüz, saklanıp kaybolup ortaya çıkılan, bitmeyen bir maceranın peşinde bitmeyen bir heyecanla oynanan bir oyun. Belki de bir törende, gizemli, başkalarından özenle korunmuş, onların bilmediği anlara belki hiçbir şey ifade etmeyen, yalnızca ikimize ait özel bir dille gerçekleşen bir tören. Hayalimizde yarattığımız bu dünyanın inatla sürdürdüğü kuralların olmadığı o ıssız adada bize özel bir tapınakta gerçekleşen gizli bir tarikatın üyeleriymişiz gibi biraz korkutucu, heyecan verici ama her seferinde vazgeçilmez bir aidiyetin yeniden kanıtlandığı bir tören. Ve bir hayaldi. Çünkü kimi zaman tüm o salgıların, sıvıların, kayganlığın, doruk noktasındaki zevkin, çılgınlığın, her nasılsa hepimizin bilincinde bir biçimde yerleşen, bütün o yasakların kırıldığı, bu anlatılması imkansız sevişmelerin ancak hayal olabileceğini düşünürdüm. Evet, bir hayaldi ama aynı zamanda gerçekti. Dokunabiliyordunuz çünkü. O zaman başlıyordu hayaller. Öpüyordunuz ve o zaman ayağınızın yerden kesildiğini, sizi kuşatan bütün o bağlardan kurtulduğunuzu ve bir boşlukta öylesine uçtuğunuzu düşünüyordunuz. İç içe geçmiş garip heykeller gibi neredeyse aslında tek bir varlığa dönüşmüşken kim bunun gerçek olmadığını söyleyebilirdi ki? Birbirimizi öperken, çığlıklar atarken, gerçekte hiç söylemediğimiz yasaklanmış kaba sözcükleri söylerken, birbirimize vururken, kimi zaman canımızı yanıp, kimi zaman ağlarken, aklımıza gelen kışkırtıcı oyunları oynarken aslında tıpkı ilişkimizin tümü gibi bir belirsizliğin içindeydik. Sanki yer çekiminden uzak, dünya ile bağlantıları kopmuş ve uzaya bırakılmış iki gezgin gibi. Orada kendi başımıza kalmıştık. Kimseden haber alamıyorduk ve geri dönüp dönemeyeceğimizi bile bilmiyorduk. Bir büyüyle bağlanmış gibi yine de o boşlukta birbirimize çekiliyorduk. Bütün bağlarımız kopsa da bizi birbirimize çeken, adını bilemediğimiz, anlayamadığımız bir şey vardı aramızda. Ne kadar uzaklaşsak, hatta kopsak bile bir biçimde, yeniden birbirimize savrulup dokunduğumuz an sanki kendimizle karşılaşmış gibi tanıdıktı her şey. O yanımdaydı ama aynı zamanda yanımda kimse yoktu. Bu duygu nasıl anlatılabilirdi ki? Birine sarıldığımız zaman birine sarıldığınızı bilirsiniz. Ama birlikte ne kadar mutlu olsanız, onu ne kadar sevseniz, tanısanız da aşık olduğunuz kişi bir yabancıdır aslında. Ama benim hissettiğim şey bu değildi. Bir başkasına kendini sonsuzca bırakmak, hiç korkmadan onunla ilgili, kendinle ilgili, gelecekle ilgili hiçbir kaygın olmadan her şeyi unutarak, silerek, sanki onun içine girdiğim an büyülü bir harikalar ülkesinin kapısından giriyordum ve kimi zaman sonsuz bir uçuruma doğru inen bahçelerde, kimi zaman gökyüzüne doğru yükselen denizlerde, kimi zaman hiç bilmediğim biçimlerde dolu bir dünyada buluyordum kendimi. Evet, aslında sevişmelerimiz gibiydi her şey. Onunla aramızdaki her neyse hem tümüyle gerçekti hem de aslında tümüyle hayallerden oluşuyordu. Sonra çığlıkları bittiğinde birbirimize sarılmış, iç içe bir rüyadan uyanmış gibi huzurlu ve kendimizden geçmiş yatarken yeniden ama bu kez sakin bir rüyaya dalardık. Bu bize ait bir başka dünyaydı ve gerçek dünyaya hiç benzemiyordu. Belki de zaten bunca çekici, vazgeçilmez olmasının nedeni de buydu. Hayaller oturabileceğiniz en büyük evdir. Dünyada hiçbir yeteneğe, eğitime, birikime sahip olmadan en kolay yapabileceğiniz şey, parayla yaşadığınız hayatla, içinde bulunduğunuz koşullarla belirlenmeyecek tek şey hayal kurmaktır. Yoksa bunu hiç düşünmediniz mi? Sanırım çoğu kez insanlar içinde bulundukları durumdan yakınıp durduklarından hayal kurmayı unutuyorlar ve hep zaten gerçek olan, değiştirilmesi kendi ellerinde olmayan şeylerle uğraşıyorlar. Evet, gerçekler çoğu kez sizin elinizde değil. Oysa hayallerinizle asla gidemeyeceğiniz yerlere gidebilir, yok olduğunuzu sandığınız insanları görebilir, gerçekte akla gelmeyecek şeyleri bile yapabilirsiniz. Yazarların, sanatçıların tarih boyunca korkulan, kaygı uyandıran insanlar olması da belki bu yüzdendir. Çünkü her şey yasaklanabilir ama hayaller yasaklanamaz. Ne kocalar karılarına, ne anne babalar çocuklarına, ne devletler yurttaşlarına böyle bir yasak koyabilir. Ama hayaller yazıya, şekle, görüntüye ya da gerçeğe dönüştüğünde ancak o zaman yasaklamaya kalkışırlar. Nenemin kitaplara her ne kadar saygı duysa da anlam veremeyişinin nedenini sonradan öğrendim. İlk ihtilal olduğu zaman askerler gelip amcamı götürmüşlerdi. Nenem bunu amcamla birlikte yanlarında suç aleti olarak alıp götürülen bir takım kitaplara bağlıyor, bu nedenle de suçu onlarda arıyordu. Amcam bir süre hapiste yatmış, sonra yeniden eve dönüp daha çok kitap almaya başlamıştı. Ama tutuklanmasının ardından çevresindekilerle görüşmeyi kesmiş, tümüyle eve kapanmış ve kendini hepten kitaplarına vermişti. Kısacası halamın arada bir dile getirdiği gibi hayata küsmüştü ama bunun nedenini kimse tam olarak bilemiyordu. İlk ihtilalin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra askerler yeni bir muhtıra verip amcam epeyce beklemiş, kitaplarını bir düzene sokmuş, hatta galiba gizlice bir bavul bile hazırlamıştı ama bu kez gelip giden, onu arayan soran olmadı. Amcamın kitaplığında geçirdiğim uzun saatler boyunca masa başımda oturma alışkanlığı sayesinde sessiz öğleden sonralar, huzur dolu akşamüstleri yalnızca hayal kurmayı değil, okuma yazmayı, ezberlemeyi, hatta şöyle bir baktığım yazıları, kitapları özetleyebilmeyi öğrenmiştim. Çocukken eşyaların üzerinde yazan markaları söyleyerek herkesi şaşırtırdım. Daha sonra biraz büyüyüp okuma yazma öğrendiğimde bir kez gördüğüm bir haritanın bile ayrıntılarını anlatarak herkesin hayranlığını kazanmaya başlamıştım. Ve tabii uzun saatler boyunca bir masa boyunda oturup kutsal bir görev gibi okumanın bana öğrettiği bir şey daha vardı. Az kalsın unutuyordum. Sabır. Günün birinde bu öğrendiklerimin gerçekten de işime yarayacağını, hayatımı değiştirebileceğini pek düşünmemiştim. Firuz Bey her geçen gün benimle biraz daha ilgileniyor, bütün bunları nasıl olup da bildiğime şaşırıyor, mutlaka benim de bir şeyler yazmam gerektiğini söyleyip duruyordu. Ona daha küçük bir çocukken bir yılbaşı günü ilk romanı yazmaya başladığımı söylememiştim tabii. Roman dediğim şey birbirinden kopuk bir takım metinlerden oluşuyordu. Üstelik bir zaman sıralaması, açık seçik karakterler, okuyucunun izleyebileceği bir olay örgüsü yoktu. İlerleyen sayfaların içinde bir yerde okuyucunun merakını artıracak ve sonra neler olacağını düşünerek sayfaları atlaya atlaya okumasını sağlayacak bir kurgu olmadığı gibi sözcüklerin arasında sıkışmış olaylar da hep yarım kalıyordu. Kitabı yazmaya başladığım zaman insanların birbirinin hayatlarına nasıl değdiğini, çarptığını, birilerinin hayatlarının içinden nasıl geçtiklerini düşünüyordum. Hiçbirimiz gerçekte günün birinde rastladığımız birinin hayatımızı nasıl değiştireceğini bilmiyoruz. Roman genç bir adamı anlatıyordu. Onun çılgın bir çevre içinde yaşadığı hayatı, kayboluşunu, yeniden kendini bulma çabalarını, aşklarını, arkadaşlıklarını. Yani benim aslında bilmediğim, yaşamadığım bir şeyi anlatmaya çalışıyordum. Romanlar bana göre anlatılanlarla gizlenenleri bize bir arada okutabildiği zaman güzel. Yazarın yarattığı kahramanlar ve olaylar aynı zamanda onun kendisini böldüğü, kendi içindekileri başkalarına yaşattığı, kendi sözcüklerini başkalarının ağzından anlattığı, kendi hayallerini birilerinin kurduğu ikili bir dünya aslında. Ve eğer anlatılanların içinden bu gizli şifreleri bulabilirseniz, aynı kitabın içinden bambaşka yerlere gidebilirsiniz. Böylece her şey çok daha karmaşık ama çok daha gizemli ve heyecan verici hale geliyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse, çok basit karşılaşmalarla, çok sıradan olaylarla kurmaca hayatları anlatabilen bazı yazarlara gıpta etmiyor değildim. Ama her nedense bu bana hayatın doğal akışına aykırı bir şey gibi geliyordu. Bu yüzden de romanı yazmaya başladıktan bir süre sonra böyle birbirine değen, birbirinin yanından geçip giden insanları anlatmaya başladım. Onların aklından geçenler, hayatın içinden kesip çıkartılmış anlar, bugünle geçmişin bellekteki gibi karışması. Kendinizden, hayatınızdan çok uzaklara gitmek, kaçmak isteyip aksine bütün bu yolculuğun görüntülerinden, farklı hayatlardan, parçalanmalardan sonra aslında yine kendinize çocukluğunuzda döndüğünüzde ve hayatta kaçamayacağınız tek şey kendiniz olduğunuzu hissettiniz mi hiç? İnsanın başka yerlerde başka hayatlar kurup kendisini tümüyle bir başkası gibi göstermesi mümkün ama aynaya baktığında gördüğü kendi yüzünden kurtulması mümkün değil. Çoğumuz bir biçimde kendimizi aldatıyoruz. Elbette başkalarını da. Belki pek çok insan ömrünün sonuna dek bunu sürdürebiliyor ve yaşadığı yerde kendisine tutulan aynalarla bile farklı bir yansıma gördüğüne kendisi inandırabiliyor. Herkesin başka bir yüzü daha olduğunu sonradan öğrendim ve bunun sanıldığı kadar garip, korkunç bir şey olmadığını da. Belki de hepimiz bize öğretilenlere bakarak ya da hayattan seçtiklerimizle kendimize bir kimlik yaratıyoruz. Herkesin beğeneceği, herkesin seveceği, herkesin övgülerle karşılayacağı birini yaratıyoruz. İçimizdeki pek çok kimlikten. Sonra içimizdekilerden biri bir gün gelip ortaya çıkıyor ve o düzenlenmiş, kurgulanmış, yıllar yeri ayrıntılarla donatılmış beni yerle bir ediveriyor. Kendinize gerçekte kim olduğunuzu sormaya başlarsanız işler karışıyor. İnsanın kendi inandığı gerçeği başkalarının sorgulanması o kadar da önemli değil. Çünkü herkesin farklı bir gerçeği olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aynı şey kendi başınıza gelirse, kendi inandığınız gerçeği sorgulamaya başlarsanız, o güne dek kurduğunuz hayat yüzlerce yıl sonra açılan bir mumya gibi darmadağın oluyor. Bir keresinde Emel, romanımdan birkaç parçayı okuyup dalmış, "Bütün bunlar tam olarak neyle ilgili yani, eğer bir romansa?" diye sormuştu. "Kayıp bir şeyi aramakla ilgili," diye cevap vermiştim. Kayıp bir şey mi? Neyi peki? Onu ben de bilemiyorum. Roman kahramanım birbirinden kopuk ve gizli hayatlar sürüyordu. Başka insanların hayatlarında başka biri gibi yer alıyor, rastladığı insanların hayatlarına girip onlarla birlikte farklı bir kimliğe bürünüyordu. İnsan aynı anda farklı hayatlar yaşayabilir mi? Bu bize verilmiş olan tek bir hayatın içinde kalmakla kurtulabilir mi? Belki de bunun cevabını arıyordum kitapta. O sıralarda birinin evine gidip oradaki eski eşyaları, oradan buradan toplanmış hediyeleri, kim bilir hangi zaman parçasını ölümsüz kılmak için aldıkları, başkaları için bir anlam taşımasa da kendileri için özel bir değere sahip anmalıkları gördüğümde hayatın biriktirmekle ilgili olduğunu düşünürdüm. Zaman geçip gidiyordu. Zamanı insanları biriktirmek imkansızdı. Ama yine de zamana ve insanlara ait anılar, eşyalar, size o günleri geri getirecekmiş gibi topladığınız anmalıklar, fotoğraflar hep biriktiriliyordu. Kimileri biriktirerek parasını satın aldıklarını, artırarak kendisine görkemli bir hayat kurmaya çalışıyor, kimileri yalnızca geçmişin artık pek işe yaramayan bir takım parçalarını toplayarak kendi evinde yaşayıp gitmeyi seçiyordu. Ama benim hayatım böyle değildi. Aslında tıpkı romanımda yapmaya çalıştığım gibi tek bir hayatın içinde farklı hayatlar yaşamaya çalıştım. Ve tıpkı romanım gibi hayatım tam da bir felakete dönüştü. Belki kaybetmekten çok korktuğum için her şeyden, herkesten vazgeçebilecek, her şeyin ve herkesin yerine hemen yerlerini koyabileceğim bir hayat kurmaya çalıştım. Her zaman iki insan, iki durum, iki seçenek, iki vazgeçiş arasında kaldım ve hep hayatımın bir araya gelmeyen parçalarından oluştuğunu hissettim. Herkesin yapmaya alıştığı gibi Biriktirdiklerimle üst üste yükselen bir bina yapacak yerde birine başlamışken yarım bırakıp bir başkasına gittim. Yalnızca kendi beğendiği eski eşyaları toplayıp sonunda karmakarışık ve işe yaramaz bir eşya yığınının içinde yaşamak zorunda kalan koleksiyoncular gibi. Şimdi amcamın ölümünde nasıl olup da öylesine sakin göründüğümü daha iyi anlayabiliyorum. Kendimi herkesin gideceğine, her zaman yalnız kalacağıma alıştırmaya çalışıyordum aslında. Belki de birine bağlanmaktan, birini çok sevmekten hep bu yüzden korktum. Sonraları ne zaman biri bana artık bensiz bir dünya düşünemediğini söyleyecek olsa, ne zaman ikimizle ilgili geleceğe dair düşüncelerimi sorsa, kendimi küçük bir odaya tıkılmış gibi hissetmeye başladım. Ve kaçtım. Hep kaçtım. İşte romanın kahramanı gibi rastlantıların beni sürüklemesine izin verdim. Böylece hiç bilmediği yerlere gitmek için ülkesini, evini, ailesini bırakıveren gezginler gibi yaşamaya başladım. Sonu bilinmeyen, asla ama aslında çoğu kez birbirine benzeyen maceraların peşinde. Tanıdığım kadınlar sanki hep bilinmedik bir ülkeye gitmişim gibi bana heyecan verdi. Sanki bilinmedik bir yer keşfedecekmişim gibi heyecanla onları izledim. Derinde bir yerlerde neler sakladıklarını bulmaya çalıştım. Oysa belki de insan eğer başarabilse asıl gizemli olan şey gerçekte bir tek kişiyle beni yeni dünya kurabilmekti. Eğer her şey farklı olsaydı bunu başarabilir miydim? Sanırım bu sorunun cevabını asla veremeyeceğim. Uzun yıllar sonra, artık hayatımın ortalarına geldiğim günlerde bir akşam anladım ki pek çok insanın hayatının içinden geçmişim. Ama yalnızca geçip gitmiştim. Onlarla geçirdiğim zaman da unutulmaz sandığım anlar da geçip gitmiş. Hayatıma sayısız insan girmiş ama çoğu birbirini hiç tanımamış bile. Şimdi burada durup kendime itiraf etmeliyim artık. Hayatım boyunca içimde benimle savaşan bir başkasını taşıdım. Kimi zaman en yakın dostum olan, kimi zaman hayatımın en büyük hatalarına yol açan, kimi zaman beni kandıran, kimi zaman her şeyden vazgeçmeye karar verdiğimi düşünürken beni yeniden güzel bir sabaha uyandıran.